Kitabın adı Yalnızlığın Özel Tarihi. Yazarı Ahmet Altan. 9. Ayrım. 19. Hava sıcaktı. Öğleden sonra her şey toz rengine bürünmüş, güneş eriyip her yana parça parça yapışmıştı. Güneşle birlikte her şey de eriyip parçalanmıştı. Kliniğin alt katı serindi. Kalın beton duvarlar sıcaklığın içeri sızmasını önlüyordu. Nermin daha önce hiç alt kata inmemişti. Babası izin vermiyordu. Oraların niçin kendisine yasak edildiğini bilmiyordu ama orada hiç de iyi olmayan bir şeylerin bulunduğunu seziyordu. Kötü bir şeyler vardı orada ve o kötü şeyleri görmek istiyordu. O gün öğleden sonra alt kata inmişti. Her zaman oralarda olan hademe ortalarda gözükmüyordu. Belki de sıcaktan yorulmuş, kuytu bir köşeye çekilmiş, hafiften kestiriyordu. Koridorun duvarları koyu griydi. Yürüdükçe koridor duvarlarının rengi daha koyulaşıyordu sanki. Koridor kararıyordu. Serinlik artıyordu. Nermin yavaş yavaş çevresini kolaçan ederek koridorun sonuna doğru yürüyordu. Her adımda biraz daha ürküyor ama yürümekten vazgeçemiyordu. O gün okula gitmemişti. Kendisini iyi hissetmemişti. Bazen böyle kendini iyi hissetmez, o zaman da okula gitmez, onun yerine babasının kliniğine gelirdi. Koridorun sonuna yaklaşırken her adımda boyunun biraz daha kısaldığını, biraz daha annesiyle babasından uzaklaşıp yalnızlaşarak küçüldüğünü hissediyordu. Korkuyordu ama yürüyordu. Koridorun sonunda sırlı bir aydınlık gözüküyordu. O aydınlığa yaklaştı. Bu, bembeyaz boyanmış bir kapıydı. Kalın demir bir kapı. Kapı kolu yoktu. Onun yerine üstünde büyük bir anahtar vardı. Kapının önünde durdu, demir kapıya baktı. Geri dönmeyi düşündü. Dönmedi. Kapıyı itti. Kapı açılmadı. Biraz daha itti. Kapı açıldı. Usulca içeri girdi. Koridorun karanlık griliğinden sonra burası çok beyaz ve çok aydınlıktı. Duvarlar bembeyaz boyanmıştı. Geniş bir salondu burası. Yan yana masalar vardı. Masaların üstüne beyaz çarşaflar örtülmüştü. O çarşafların altında bir şeyler vardı ama onların ne olduğu anlaşılmıyordu. Tavanda 3 tane büyük vantilatör asılıydı. Vantilatörler dönmüyordu. Nermin salona baktı. Beyazlık biraz ürkütücüydü ama gene de korkulacak bir şey yoktu. Salonun ortasına doğru yürüdü. Tam ortada masaların arasında durdu. Boyu masalar kadardı. Yüzü masaların düzeyine geliyordu. Birden bir vınlamayla birlikte vantilatörler ağır kıpırtılarla dönmeye başladılar. Belki de elektrikler kesikti ve birden elektrikler gelmişti. Vınlama küçük kızı ürküttü. Bir eliyle yanındaki masalardan birine dayandı. Vantilatörler artan vınıntılarla hızlanıyordu. Bir serinlik yayılıyordu. Vantilatörler gittikçe daha çok hızlanıyordu. Vantilatörlerin rüzgarıyla çarşaflar kıpırdanmaya başlamıştı. Vantilatörlerin hızı arttıkça çarşaflar daha çok kıpırdanıyor, sallanıyor, dalgalanıyordu. Salondaki bütün çarşaflar dalgalanıyordu şimdi. Salondaki mermer masaların üstündeki beyaz çarşaflar kıpır kıpır oynuyorlardı. Sanki çarşaflar canlanıyordu. Nermin çarşaflara bakıyordu. Oradan çıkmak istiyordu ama yerinden kıpırdayacak gücü kalmamıştı. Gözleri çarşaflara takılmıştı. Onlar dalgalandıkça Nermin de daha dikkatli bakıyordu. Birdenbire dalgalanan çarşaflardan biri kaydı. Çarşafın altından bıyıklı bir erkek yüzü çıktı. Sapsarı bal mumu renginde kasılmış bir yüzdü. Çenesinden geçen beyaz bir bez başının üstünde bağlanmıştı. Gözleri kapalıydı. Birer yumurta gibi yüzünden fırlamıştı kapalı gözleri. Yüzü hiç kıpırdamıyordu. Rüzgar üstünden geçiyordu. Beyaz dalgaların ortasında bıyıklı yüz siyah bir leke gibiydi. Donmuştu. Nermin birden geriye dönüp bütün gücüyle kapıya doğru kaçtı. Kapıyı arkasından kapatmadan koşarak koridoru geçti. Merdivenlerden üst kata tırmandı. Sokağa çıktı. Dışarıda korkunç bir sıcak vardı. Nermin akşama kadar kliniğin duvarına dayanıp durdu. Hiç kıpırdamadı, konuşmadı, ağlamadı, bir şey söylemedi. Onu akşamüstü duvarın kenarında bulup eve götürdüler. Ertesi gün okula gitmedi, kliniğe de gitmedi. Yatağına yattı, hiç konuşmadı. O gün gördüklerini de kimseye anlatmadı. 20. Nermin salonda ışık görünce şaşırdı. Gecenin o saatinde genellikle dedesi de, büyük teyzesi de odalarına çekilip yatmış olurlardı. Paltosunu çıkarmadan salona girdi. Dedesi büyük koltukta oturmuş kitap okuyordu. Kafasını kaldırıp Nermin'e şöyle bir baktıktan sonra yeniden kitabını okumaya koyuldu. Ne yapıyorsunuz bu saatte? Hüsrev Bey gözlüklerin üzerinden küçümseyen bakışlarla baktı torununa. Bu soruyu anlamsız bulduğu belliydi. Kitap okuyorum. Yeniden kitabına döndü. Nermin dedesinin bu saatte oturup ne okuduğunu merak etti. Ne okuyorsunuz? Nermin dedesinin gene kendisini azarlayacağını sanıyordu ama beklediğinin tersine Hüsrev Bey torununun o güne dek hiç görmediği çocuksu bir gülümsemeyle gülümsedi. Puşkin okuyorum. Bize çocukluğumuzda Kafkasya'daki okulda okuturlardı. Senelerce yanımda taşıdım. Bu gece de uykum kaçtı, kalkıp okuyayım dedim. Nermin dedesinin Puşkin okumasına şaştı. Puşkin'in adını bile bildiğini sanmıyordu. Puşkin'i sever misiniz? Dedesi kitabı kucağına koyup koltuğunun arkasına yaslandı. Bilmem ki. Çocukluğumda ezberlemişim. Aklımda kalmış. Sonra da arada bir çıkarır bakardım. Bak, sana okuyayım bir tane. Hüsrev Bey bir şiir okumaya başladı. Nermin'in de şiiri iyice anlamasını ister gibi tane tane vurgulayarak okuyordu. Ama Nermin bir şey anlamadı. Çünkü Hüsrev Bey şiiri çocukluğunda ezberlediği gibi Rusça okuyordu. Nermin dedesinin o anda hangi dilde okuduğunu fark etmediğini anladı. Bir şey söylemeden usulca paltosunu çıkarıp dedesinin karşısındaki koltuğa oturdu. Hüsrev Bey'in tok bir sesi vardı. Zaman zaman bazı vurgularda sesi ya heyecandan ya da yaşlılıktan hafifçe çatlıyor, bu da Nermin'in hoşuna gidiyordu. Hüsrev Bey şiiri bitirip sustu. Nermin baktı, dedesinin gözleri sulanmıştı. Bunca yıl bir kez bile dedesinin ağladığını görmemişti. Oğlunun cenazesinde bile ağlamamıştı Hüsrev Bey. Şimdi ise bir gece çocukluğunda öğrendiği Rusça bir şiiri okurken ağlıyordu. Nermin elinde olmadan yaşlanıyor diye düşündü. Çocukluğundan beri varlığıyla, sessizliğiyle, azarlayan bakışlarıyla kendisini daima ürküten bu adamın yaşlandığını görmek, kendi gençliğinin de bittiğini görmek gibiydi. Hüsrev Bey'in sesi duyuldu birden. Nasıl, sevdin mi? Nermin başka erkeklerle konuşurken kullandığı o yapay sesle karşılık verdi. Çok güzel. Aralarında bir sessizlik oldu. Hüsrev Bey torununa bakıp gülümsedi. Rusça okudum ben. Sen güzel olduğunu nasıl anladın? Nermin dedesinin yüzüne bakıp omuzlarını silkip güldü. Hüsrev Bey de güldü. Sahtekarsın sen küçük torunum. Senin baban da sahtekarın tekiydi. Sahtekardı ya, onun için severdim ben de senin babanı. Derslerini bilmezdi. Yüzüme baka baka yalan söylerdi. Biliyorum derdi. Hüsrev Bey derin derin içini çekti. Senin baban benim oğlumdu, biliyor musun? Öldü. Kaç yıl oldu baban öleli? Nermin düşünüp içinden hesap etti. 15. Hayır, 16 yıl. 16 yıl ha. Çok olmuş. Genç öldü fukara. Hayattan bir şey anlamadı. Üniversiteyi bitirdi, annenle evlendi. Hastane ile ev arasında gitti geldi. Sonra da öldü. Öldüğünde çok üzülmüştüm. Her şeyi bildiğini sanırdı. Hiçbir şey bilmedi. Hüsrev Bey şöyle bir durup ekledi. Zaten kim biliyor ki? Sonra gülerek küçümseyici bakışlarla Nermin'e baktı. Sen biliyor musun bari hayatın ne olduğunu? Öyle çok biliyormuş gibi bir halin var. Beni küçümsüyorsun. Herkesi küçümsüyorsun. Benim yaşlandığımı düşünüyorsun değil mi? Yaşlılar da hayatı bilmez. Söyle bakayım, ne biliyorsun hayat hakkında? Nermin bir sigara yaktı, bacak bacak üstüne attı. Bilmiyorum. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Aferin. Bilmeyeceksin işte. Hayatı bilmeyeceksin. Hiç kimse de bilmez. Yalnızca aptallar bildiklerini sanırlar. Baban gibi. Sonra da ölürler işte. Babalarından önce ölür giderler. Babalarını arkada bırakırlar. Ne sersem bir oğlandı. Sen doğduğunda öyle bir şaşırmıştı, koşa koşa gelmişti bana. Baba bir kızım oldu diye. Yüzüne bakmıştım, hiçbir şey söylemedim diye kırılmıştı. Bana bir şey söylememişti ama kırıldığını biliyordum. Bana hep biraz kırgındı zaten. Hüsrev Bey kendi kendine düşündü. Kucağındaki kitabı kapatıp yanına koydu. Benim bütün yakınlarım bana kızgındı zaten. Hepsi benim kendileriyle ilgilenmediğimi düşünürlerdi. Ama sen bana kırgın değilsin. Bana kırılacak kadar yakınım olmadın hiç. Benim yaşlı, huysuz, bencil olduğumu düşünüyorsun değil mi? Nermin başını salladı, yavaşça gülümseyerek. Evet. Hüsrev Bey de Nermin'in sözlerini yineledi. Evet, evet. Yaşlı, huysuz, bencil. Doğru düşünüyorsun, öyleyim. Eskiden de genç, huysuz ve bencildim. Hiç değişmedim. Yalnızca ihtiyarladım. O da benim kabahatim değil. Ama sen de ihtiyar, huysuz ve bencilsin. Kaç yaşında oldun sen? 40 var mısın? Nermin birden gülüverdi. Gelecek ay 40'ı bitireceğim. Gelecek ay 40'ı bitireceksin. 40 ha. Benim gençliğimde senin yaşındaki kadınlar büyük anne olurlardı. Sen anne bile olamadın. Nermin'in yüzü buruştu. Biraz dargın baktı dedesine. Hüsrev Bey torununun bakışlarını görmemiş gibi devam etti. Bir çocuk doğurmuştun değil mi? Doğumda mı ölmüştü? Evet. Bir daha doğuracak mısın? Bak artık geç kalıyorsun. Bilmiyorum. Doğurmayacağım herhalde. Çocukları sevdiğimi sanmıyorum. Çocuk sahibi olmak istemiyorum. Annelik bana göre değil. Hüsrev Bey başını salladı. Annelik sana göre değil. Değil. Evet haklısın. Babalık da bana göre değildi ama oldum. Olmamalıydım aslında. Pek de baba olamadım ya. Baban sağ olsaydı sana söylerdi. Benim babam iyi bir baba değil, derdi. Bak, ben ne iyi babayım, derdi. Senin baban iyi bir adamdı ama onunla hiç birbirimizi anlayamadık. Kim kimi anlıyor ki zaten? Ama çok erken öldü. Doğrusu babasından önce ölmesini hiçbir zaman doğru bulmadım. Hüsrev Bey, Nermin'in o güne kadar hiç görmediği bir şey yaptı. Torununa göz kırptı gülerek. Ben de yakında öleceğim, bunu hissediyorum. Nermin soğukkanlı bir merakla sordu. Korkuyor musun? Korkuyor muyum? Yoo, niye korkayım? Ben kaç yaşındayım biliyor musun? Hayır, 94 yaşındayım. Dedem 135 yaşında ölmüştü. Bu yaşta insan ölümden korkarsa ayıp olur. İnsan 90 yaşında ölmezse ne zaman ölür? Dünyaya kazık çakacak değilim ya. Ben ölümden hiç korkmadım. Şimdi de korkmuyorum. Ben çok ölü gördüm. İnsanlar bu ölüm meselesini biraz mübalağa ediyorlar. Zor bir şey değil ölmek. Adam şöyle derin bir nefes alıyor, sonra da yavaşça veriyor. Bir daha da nefes almıyor. O kadar. Tahmin ettiğinden çok daha basit ölüm. Nermin sanki kendine söylüyormuş gibi yavaş bir sesle. Ben ölümden korkuyorum. Ölümün ne olduğunu bilmiyorsun da ondan kızım. Hem senin yaşında insan ölümden daha çok korkar. Benim yaşıma gelince sen de korkmazsın. Nermin birden aklına gelen soruyla güldü. Sonra da akşam yemeğindeki içkilerin etkisiyle olsa gerek soru verdi. Dede, büyük teyzem size aşık mı? Hüsrev Bey Nermin'e şöyle dik dik baktı. Artık insanlar birbirleriyle böyle mi konuşuyorlar? Böyle sualler mi soruyorlar? Nermin yaşamında ilk kez dedesine şımardı. Biraz da dedesinin yakınlığından etkilenmiş bir torun gibi davranıvermişti. Aşık mı gerçekten? Ne olur çok merak ediyorum. Hüsrev Bey önüne baktı. Böyle şeyler konuşulmaz kızım. Hele kadınlar hakkında böyle şeyler söylemek çok ayıptır. Erkekler böyle laflar konuşmazlar. Tabii benim bildiğim erkekler. Belki şimdikiler konuşuyorlardır. Belki ballandıra ballandıra anlatıyorlardır kimlerin kendilerine aşık olduğunu. Bizim zamanımızda öyle değildi. Bence de öylesi daha iyiydi. Nermin şımarıklıktan vazgeçmedi. İlk kez bir dedesi olmasının tadını çıkarıyordu. Peki dede, siz hiç aşık oldunuz mu? Hüsrev Bey bıyıklarını kurcaladı, düşündü, gülümsedi. Sonra suratını astı. Sonra gene gülümsedi. Nermin'e baktı. Galiba bir kere. Bir İngiliz kadınıydı. Öyle uzun zaman geçti ki aradan. Ne oldu peki o kadın? Hüsrev Bey koltuğundan kalktı. Artık yatalım, geç oldu. Çok gevezelik ettik. Bir iki adım attıktan sonra durdu, Nermin'e döndü. Yüzünde ciddi bir anlam vardı. Büyük teyzene çok kötü davranıyorsun. Ona iyi davran. O çok acı çekti gençliğinde. Çok baskı altında kaldı. Baskı insanları biraz huzursuz yapar. O da onun için öyle huzursuz, sinirli. Ona iyi davran. O da çok yaşamayacak. Sonunda sen de bu evde yalnız kalacaksın. Bırak, kadıncağız bari hayatının sonunda iyi yaşasın. O hiçbir zaman güzel bir kadın olmadı. Kimse onu istemedi. Nermin de ayağa kalktı, dedesinin yanına gitti. Olur, iyi davranırım. Ama bazen çok üstüme geliyor. O çok kötü yaşadı. Nasıl iyi davransın? Sen iyi davran. Peki, iyi davranırım. Hüsrev Bey Nermin'in saçlarını okşadı. Nermin az kaldı dedesine sarılacaktı. Hüsrev Bey torununun yüzüne baktı. Sonra bir şey söylemeden kapıya gitti. Yürürken adımlarını sürüyordu. Dik yürümeye çalışıyordu ama istediği gibi yürüyemiyordu. Nermin dedesine iyi geceler diyecekti ama ağzını açar açmaz sesinin titreyeceğinden, ağlayacağından korktu. Birbirlerine iyi geceler demeden ayrıldılar. Bir süre sonra Nermin dedesinin odasının kapısının kapandığını duydu. Oturdu, tek başına bir sigara daha içti. Belki de çok geç yattığından o gün sabaha karşı uyanmadı. Yıllardan beri ilk kez. 21. Cehennemin 7 katı olduğu gibi kadın ruhunun da 7 katı vardı belki de. Haluk'un dediği gibi bu katların hiçbiri öbür katta ne olduğunu bilmezdi. Nermin o gece kadifesinin hava dökülmüş eski kanepede ayaklarını altına toplamış otururken Haluk'un cehennem teorisine inandı. Kendi cehenneminin kıpır kıpır yapışkan bir örümcek ağı gibi duyguları ve düşünceleri emip içine saklayan karanlık ve kaygan bölgelerinin kuytusuna saklanmış, varlığı o ana kadar cehennemin sahibi tarafından bile bilinmeyen bir duygu, beklenmedik şekilde bütün ağları yırtarak çıktı ortaya ve Nermin, içinde Haluk'a karşı şiddetli bir sevgi beslediğini, Haluk'u çok sevdiğini şaşkınlıkla fark etti. Kalahari çölünde uzun aralıklarla yaşanan bir mucize vardır. Bir gün aniden bir sağanak boşanır ve kumların içine saklı tohumlar bekledikleri suya kavuşarak kabuklarını patlatırlar. Birkaç dakika içinde çölün iklimi değişir. Sonsuz kum yığınları yemyeşil bir çayıra döner. Böyle mucizeler insan ruhunda da yaşanır. Nermin'in ruhu da durgun, kurak ve ölü bir sessizlikten bir anda sevgiyle coşan aşık bir ruha dönüştü. Her zaman Haluk'u bir bütünün parçası olarak düşünürdü. Bir odanın içinde, bir arabada, bir pencerenin kenarında, bir sokakta. O anda ise gözlerinin önüne yalnızca Haluk'un yüzü geliyordu. O yüz Nermin'in belleğinde bütün başka nesnelerden ayrılmış, çevresinde başka hiçbir görüntüye yer vermeyecek ölçüde büyütülmüştü. Haluk'un kulağının altındaki minik ben, kaşının kenarındaki küçük yara izi, gözlerinin çevresindeki çizgiler tek tek ve açıkça görülüyordu. Bu yüze dokunmak, okşamak, öpmek, sarılmak, göğsüne sokulup "seni seviyorum" demek, tek başına taşımakta zorluk çektiği bu ani ve büyük sevgiyi Haluk'a aktarıp onunla paylaşmak istiyordu. Bu istekle birlikte o güne dek Haluk'a hiç şu andaki gibi dokunmak istemediğini, şu anda "seni seviyorum" demek istediği kadar iştiyakla "seni seviyorum" demediğini fark ediyor. İlişkilerini yıllarca cansız, soğuk ve uzak dokunuşlarla, heyecansız, "seni seviyorum" sözcükleriyle geçirdiğini, Haluk'un kendisine beslediği sevgiye aynı heyecanla cevap vermediğini anlıyordu. Haluk, seven birinin nasıl davranması gerektiğini, Nermin'in sevgisizce davrandığını hep hissediyordu. Nermin ise Haluk'un neler duyduğunu, şimdi kendisi de içinde gerçek bir sevgi duyunca anlıyordu. Geçmişteki soğuk davranışlarının pişmanlığı, sevgisini gösterme ihtiyacını daha da artırıyor, hemen o anda Haluk'a sarılarak geçmişi tümüyle silmek, o uzun yıllar kendi sevgisizliğinin Haluk'ta yarattığı kırıklığı ve üzüntüyü yok etmek istiyordu. Sevmekle sevmemek arasındaki farkı böylesine açıkça ve böylesine kısa sürede görmek, Haluk'a sarılmak için duyduğu sabırsızlığı dayanılmaz ölçüde artırıyordu. Ama Haluk'a sarılması mümkün değildi. Haluk yolculuğa çıkmıştı, belki de o anda bir başka kadın ona sarılıyordu. Nermin bu ani sevgi sahnayla birlikte cehennemin en dibindeki bir başka tohumun daha çatlayıp fışkırdığını, içini parçaladığını hissediyordu. Aslında orada olduğunu hep bildiği, hep derinlere sakladığı, bir çöl gibi bütün duyguları ve düşünceleriyle ya da duygusuzlukları ve düşüncesizlikleriyle üstünü örttüğü, 7 katlı cehennemin en büyük zebanisi, efendisi, belki de cehennemin kendisi olan o tohumun içinden çıkan zapt edilmez kıskançlık, dev bir sarmaşık gibi sevgiye dolanıyor, iki duygu birbirine sarılmış ve ayrılamaz bir bütün haline geliyordu. Hangi duygunun nerede başlayıp hangi duygunun nerede bittiği anlaşılamıyordu. Bu iki duygu birbirine değdikçe yakıcılıkları artıyor, kıpırdadıkça üstündeki görüntü değişen plastikten yapılmış oyuncaklar gibi ruhundaki her kıpırtıyla birlikte acı ve sevinç yer değiştirerek hem ayrı hem de bir arada ortaya çıkarıyordu. Nermin o durgun, sakin ve sıradan gecede bir kadife koltukta sessizce otururken neden içinde bir duygu sahnanın patladığını, neden unutulmuş tohumların çatlayıp alevlerin fışkırdığını anlayamıyordu. Belki de bütün bunların nedeni Haluk'un bu duygu fırtınasını göremeyecek kadar uzakta olması ya da Haluk'ta son zamanlarda görülen isteksizlik ve soğukluktu. Belki de bunların hiçbiri değildi. Belki de duyguların çok uzun yıllar saklı kalmaya dayanamayıp baş kaldırması, varlıklarını göstermek istemesiydi. Nedenini Nermin bilemiyordu. 9. ayrımın sonu. Sayfa 97. Devamı 10. ayrımda.